Ayrım 2. Vicdan zorbalığa karşı. Stefan Zweig. Sayfa 22. Kuramcılardan biri devlet algısını ve onun baskı araçlarını eline geçirmeyi başarmışsa önünde hiçbir engel olmadan terörü başlatır. Mutlak kudretini sorgulayanların sözü ağzına tıkılır, üstelik çoğu kez gırtlağa da vurulur. Calvin, Castellio'ya asla kayda değer bir cevap verememiştir. Tercihi onu susturmaktan ibaret olmuştur. Kitapları yırtılır, yasaklanır, yakılır, müsaade edilir, politik baskılarla komşu kantona bile yazma yasağı getirilir ve o artık yanıt veremez, söylenenleri düzeltemez bir hale gelir. O zaman da Calvin'in uşakları iftiralarla üzerine çullanır. Bu artık bir savaş değildir. Savunmasız birinin acımasızca saldırıya uğramasıdır. Zira Castellio artık konuşamamakta, yazamamaktadır. Yazdıkları sessizce çekmecede beklemektedir. Oysa Calvin, basın, yayın, kürsü, rahle, kilise meclisi, devlet gücüne ait aygıtlarının tümünü elinde tutmaktadır ve bunları acımasızca kullanır. Castellio'nun her adımı izlenmekte, her kelimesi dinlenmekte, her mektubu alıkonmaktadır. Ne gariptir ki tek bir kişiye karşı üstünlük ancak böyle yüzbaşlı bir organizasyonla sağlanmaktadır. Castellio'yu sürgüne gönderilmekten ya da yakılmaktan kurtaran sadece erken ölümü olur. Lakin galip gelenlerin çılgın nefreti onun naaşı karşısında bile dinmez. Mezarına bile asitli kireç gibi suçlamalar ve iftiralar atarlar. Adının üzerine kül serperler. Sadece Calvin'in diktasına değil genel anlamda düşünsel dikta ilkesine karşı savaş açan bu kişinin hatırası ebediyen unutulmalı, kaybolmalıdır. Zorbalığın güçsüz birine karşı uyguladığı bu aşırılık epeyce başarılı olmuştur. Bu büyük hümanistin sadece çağına olan etkisi değil, uzun yıllara yayılacak ünü de sistemli bir biçimde bastırılmıştır. Günümüzde okur yazar kişiler bile Castellio'nun adını hiç duymamışsa bundan dolayı utanç duymamalıdırlar. Zira eserlerinin önemli bir bölümü sansür yüzünden 10 yıllar, yüzyıllar boyu basılmaktan alıkonmuşsa nereden tanıyacaklardı ki? Calvin'in çevresindeki hiçbir matbaa onları yayımlamaya cüret edemez. Ölümünden çok sonra yayımlandıklarında da hak ettiği şöhret için artık vakit çok geçtir. Bu arada Castellio'nun fikirlerini sahiplenen başkaları çıkmıştır. Kavga ilk öndere erkenden ve sessizce şehit düştüğü için başka isimlerle devam ettirilir. Kimileri gölgelerde yaşamaya, karanlıkta ölmeye yazgılıdır. Sebastian Castellio'nun kahramanlığının semeresini ardından gelenler toplar ve bugün okul kitaplarında hala Avrupa'da hoşgörü fikrini ilk olarak yayanların Hume ile Locke olduğu yanılgısı okunur. Castellio'nun sapkınlığa dair yazıları sanki hiç yazılmamış, hiç basılmamıştır. Serveto adına gösterdiği ahlaki yiğitlik, verdiği mücadele unutulmuştur. Castellio'nun kalbine sivrisineğin file karşı savaşı unutulmuştur, eserleri unutulmuştur. Hollanda'da bulunan yetersiz sayıda toplu eseri, İsviçre ve Hollanda kütüphanelerindeki birkaç el yazması, öğrencilerine ait bir iki teşekkür kelimesi, çağdaşlarının oy birliğiyle yüzyıllarının sadece en bilgelerinden değil, en soylularından biri olarak övdükleri bu adamdan geriye kalanların hepsi bu kadardır. Unutulmuş bu kişiye karşı minnet borcu nasıl ödenir? Buradaki bu müthiş haksızlık nasıl telafi edilir? Zira tarihin adil davranmaya vakti yoktur. Serin kanlı bir kronikçi olarak sadece başarıları sayar ama bunları nadiren ahlak ölçeğiyle tartar. Sadece galiplere bakar, mağlupları gölgede bırakır. Bu meçhul askerler pervasızca unutuluşun mezarına atılır. Beyhude olduğu için itip giden özverili çabaları ne bir haçla ne de bir çelenkle anılır. Nulla cru, nulla corona. Aslında salt düşünce uğruna girişilmiş çabalara beyhude denemez. Evrende ahlaki yönde sarf edilen çabalar tümüyle kaybolup gitmez. Yenilenler yenik düşmüş olsalar da zamanlarını aşan ideallerinin erken gelmiş öncüleri olarak önem taşır. Çünkü bir idealin yeryüzünde hayatta kalabilmesi, uğruna yaşayan ya da ölenler varsa, ikna edenler ve ikna olanlar yaratabilmişse hayatta kalabilir. Zafer ve yenilgi kelimeleri tinsel bakımdan farklı anlamlar kazanır. Bu nedenle de sadece muzaffer olanların anıtlarına bakan bir dünyaya daima şunu hatırlatmak gerekir ki, İnsanlığın hakiki kahramanları, fani saltanatlarını milyonlarca mezar ve dağılıp parçalanmış hayatlar üzerine kurmuş bu kişiler değil, aklın özgürlüğünün ve insancılığın yeryüzünde kalıcı olarak yerleşmesi uğruna Castellion'un kalbine karşı verdiği savaşta olduğu gibi güç kullanmaksızın güce yenik düşenlerdir aslında. Calvin'in iktidarı ele geçirmesi. 21 Mayıs 1536'da Cenevre halkı fanfarların çağrısıyla halk meydanında törensel bir biçimde toplanır ve bundan böyle sadece Selon l'Evangile et la parole de Dieu, İncil'in ve Tanrı'nın sözüne göre yaşamak istediğini el kaldırmak suretiyle oy birliğiyle açıklar. İsviçre'de bu bir zamanki psikoposluk başkentinde en eski demokratik uygulama olarak bugün hala başvurulan referandum yoluyla reform dini, şehir ve devlet dini tek geçerli ve caiz inanç olarak kabul edilir. Ron kıyısındaki bu şehirde eski Katolik inancını sadece geriletmekle yetinmeyip kırıp dökmek ve kökünü kurutmak için birkaç yıl yeterli olur. Son rahipler, din danışmanları, keşişler ve rahibeler sokak çetelerinin tehdidi altında manastırlarından kaçarlar, istisnasız bütün kiliseler batıl inancın resimlerinden ve sembollerinden arındırılır. Bu şenlikli Mayıs günü nihai zaferin adeta mührüdür. Bundan böyle Protestanlık Cenevre'de sadece başat ve üstün güç değil, aynı zamanda tek güçtür de. Reform geçirmiş dinin Cenevre'de radikal ve sınırsız bir biçimde yürürlüğe girmesi aslında daha çok radikal ve terörist bir adamın marifetidir. Vaiz Farel'in. Fanatik bir karakter, dar ama çelik gibi bir alın, güçlü ve aynı zamanda pervasız bir mizaç. Yumuşak huylu Erasmus, hayatımda bu kadar buyurgan ve utanmaz bir adam çıkmadı karşıma diye söz eder ondan. Bu güneyli Luther'in kitleler üzerinde baskın ve ikna edici bir gücü vardır. Kısa boylu, çirkin, kızıl sakallı, dağınık saçlı bu adam kürsüye çıktı mı gür sesi ve zorba karakterinin sınırsız öfkesiyle halkı ateşli bir duygu patlamasına sürükler. Bu din devrimcisi tıpkı politikacısı Danton gibi sokağın dağınık ve gizli güdülerini bir araya toplamayı, nihai bir vuruş ve saldırı için ateşlemeyi iyi becerir. Zafere ulaşmadan önce yüzlerce kere hayatını tehlikeye atmıştır. Düz ovada taşa tutulma tehlikesi atlatmış, bütün resmi makamlarca tutuklanmış ve aşağılanmıştır. Ama kendini tek bir fikre adamış insanların ilkel vurucu gücü ve inatçılığı sayesinde şiddet kullanarak bütün direnç noktalarını yıkar. Vurucu birlikleriyle papazın altarda komünyon ayinini sürdürdüğü esnada Katolik kiliselerine barbarca dalar ve yandaşlarının tezahüratı arasında izinsiz olarak kürsüye çıkar. Dekal'ın nefretlik olduğuna dair vaaz verir. Sokak çocuklarından bir gençlik grubu oluşturur. İbadet esnasında katedrallere girip bağırıp çağırarak, kahkahalar atarak duayı sekteye uğratmaları için çocuk çeteleri tutar. Taraftarlarının gitgide çoğalmasından cesaret alarak muhafızlarını son bir hamle için kışkırtır ve şiddet kullanarak manastırlara saldırmalarını sağlar. Azizlere ait resimleri duvardan indirip yaktırır. Kaba zorbalığa dayanan bu yöntem başarılı olmakta gecikmez. Her zaman olduğu gibi şiddete başvurmaktan kaçınmadığı için küçük ama etkili azınlık, büyük ama atıl çoğunluğu sindirir. Katolikler bu hak ihlallerinden dolayı akın akın belediye meclisine başvurur ama öte yandan da tevekkül içinde evlerinde beklemeyi sürdürürler ve savunmasız kalan piskopos sonunda hüküm sürdüğü şehirden kaçıp onu reformculara teslim eder. Ancak zaferi kazandıktan sonra Farel'in yapıcı olmaktan uzak bir devrimci olduğu ortaya çıkar. Coşkusuyla, fanatizmiyle eski düzeni yıkmayı başarmıştır ama yenisini kurmaya muktedir değildir. Farel kötülemeyi bilir ama yapıcı değildir. İsyan çıkarır ama yeni bir şey inşa etmekten acizdir. Roma kilisesine karşı öfke fırtınaları estirmiş, ruhsuz kitleleri keşişlere ve rahiplere karşı nefret duymaları için kışkırtmış, öfkeli yumruklarıyla eski yasanın taş levhalarını parçalamış olabilir. Lakin yıkıntılar arasında aciz ve amaçsız kala kalmıştır şimdi. Uzaklaştırdığı Katolik inancın yerine Cenevre'de yeni bir düzen kurmak gerektiği anda Farel tümüyle yetersiz kalmıştır. Bütün yaptığı yıkıcı zihniyetiyle yeni düzen için alanı boşaltmaktan ibarettir. Oysa bir sokak ihtilalcisi ortaya asla akıllı ve yapıcı işler koyamaz. Yıkıp yerle bir etmekle görevi bitmiştir. Yenisini inşa etmek için bir başkası çıkmalıdır ortaya. Fazla hızlı kazanılmış bu zaferin ardından gelen güvensizlik ortamında kritik anlar geçiren yalnızca Farel değildir. Almanya'da da, İsviçre'nin diğer bölümlerinde de reform hareketinin önderleri bu tarihi görevin karşısında bir fikir birliğine varmaksızın belirsizlik içinde duraksamaktadır. Luther'in, Zwingli'nin başlangıçta gerçekleştirmek istedikleri mevcut kilisenin arındırılmasından başka bir şey değildir. Dini, Papa'nın ve Konsey'in otoriteleri altında unutulmuş olan İncil öğretisine geri döndürmektir. Huldrych Zwingli, 1484-1531, Reform Hareketi'nin İsviçre'deki lideri. Reformasyon onlar için kelimenin tam anlamıyla gerçekten de sadece reform demektir. Yani düzeltmek, arındırmak ve eski haline getirmektir. Lakin Katolik Kilisesi varmış olduğu noktada ısrarla direnince, ödün vermeye yanaşmayınca, beklenmedik bir biçimde arzu ettikleri dini Katolik Kilisesi'nin içinde değil, dışında gerçekleştirmek sorumluluğuyla karşı karşıya bulurlar kendilerini. Bu noktada iş yıkmaktan çıkıp yapmaya evrilince görüşleri ayrılır. Elbette ki hiçbir şey bu din devrimcilerinin, Luther, Zwingli ve diğer reformcu teologların tutarlı bir inanç biçiminde ve yeni bir kilise pratiğinde kardeşçe bir araya gelmelerinden daha mantıklı olamazdı. Ama tarihte böyle mantıklı ve doğal şeyler olmuş mudur hiç? Evrensel bir protestan kilisesi yerine her yerde ayrı ayrı kiliseler oluşur. Wittenberg, Zürih'in tanrı öğretisini, Cenevre'de Bern'in göreneklerini kabullenmekten kaçınır. Her şehir kendi reformunu kendine göre gerçekleştirmek ister. Zürih kendi usulünce, Bern ve Cenevre kendi usullerince. Bu krizle birlikte kanton ruhunun küçülten aynasına Avrupa devletlerinin ulusal kibirleri bir kehanet gibi yansımış olur böylece. Luther, Zwingli, Melanchthon, Bucer ve Karlstadt Ecclesia Universalis'in dev yapısının içini boşaltanların tümü bütün güçlerine küçük çekişmelerle teolojik kılı kırk yarmalar ve dini araştırma yazılarıyla tüketmektedir şimdi. Ecclesia Universalis, Evrensel Kilise. Farel ise Cenevre'de eski düzenin yıkıntıları karşısında tümden aciz kalmıştır. Kendisine biçilen tarihsel görevi yerine getiren ama sonuçlarına ve gereklerine uygun olmadıklarını hisseden insanların her zamanki trajedisidir bu. Acıklı durumdaki bu galip için tesadüfen Calvin'in, ünlü Jean Calvin'in Savoy'dan geçerken günübirliğine Cenevre'ye uğradığını öğrenmesi büyük bir şans olur. Fikrini almak ve yeniden inşa etme konusunda yardımcı olmasını rica etmek üzere derhal kaldığı hana ziyaretine gider. Zira 26 yaşındaki bu adam, Farel'den en az 20 yaş genç olmasına rağmen daha şimdiden tartışmasız biçimde bir otorite sayılmaktadır. Piskoposluğa bağlı bir vergi tahsildarı ve noterin oğlu olarak Fransa'da Noyon'da doğmuştur. Erasmus ve Loyola gibi. Montaigu Koleji'nin sıkı disiplinli okulunda yetişmiş, önce rahiplik kadrosuna sonra da hukukçuluk görevine atanmıştır. Jean Calvin ya da Chauvin, Luther'in öğretisinden yana tavır aldığı için 24 yaşında Fransa'dan Basel'e kaçmak zorunda kalır. Lakin vatanından uzaklaşınca içlerindeki gücü yitiren pek çok kişinin aksine göç etmiş olmaktan dolayı kazançlı çıkar. Calvin özellikle de Basel'de Protestanlığın farklı biçimlerinin karşı karşıya gelerek birbirine düşman olduğu, Avrupa'nın bu kavşağında büyük düşünen bir mantıkçı olarak dahiyane ferasetiyle zamanın gereklerini kavrar. İncil öğretisinin çekirdeğinden gitgide daha radikal tezler dal budak vermeye yüz tutmuştur. Panteistler ve ateistler, spiritüalistler ve yobazlar, protestanlığı Hristiyanlıktan uzaklaştırmaya ya da aşırı Hristiyanlaştırmaya başlamışlardır. Çok geçmeden Münster'da kanlı ve vahşet dolu Anabaptist trajikomiği gerçekleşmiş. Anabaptist, önceleri Katolik bir şehir olan Münster, Reform hareketinin radikal kanadını oluşturan Almanya'nın diğer bölgelerinden ve Hollanda'dan gelen Anabaptistler tarafından ele geçirilmiştir. Yetişkin vaftizini savunmaları nedeniyle yeniden vaftizciler olarak da bilinen Anabaptistler, Hristiyanlığın temel ögelerini reddeder, sanat eserlerini, kitapları ve dini yapıları yıkarlar. Bu yüzden Avrupa'da hem Protestanlar hem de Katolikler tarafından dışlanırlar. Bu süreçte Münster tarihte eşi az görülmüş şiddet olaylarına tanık olur. Reform, karşıtı olduğu Roma Kilisesi'ne benzer biçimde evrensel bir güç olma mertebesine yükselmek yerine parçalara ayrılmak ve ulusallaşmak tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. 24 yaşındaki bu genç bunu açıkça görerek böyle bir dağılmaya karşı geç kalmadan bir derlenip toparlanma yolu bulunması gerektiğini saptar. Yeni öğretinin bir kitap, bir şema, bir program içinde fikren açıklık kazanması gerekmektedir. Protestan dogmaya yaratıcı bir plan tasarlanmalıdır. Böylece pek tanınmayan bu genç hukukçu ve teolog ilk andan başlayarak gençliğinin o muhteşem atılganlığıyla kendine bunu hedef edinir. Diğer önemli önderler ayrıntılar üzerinde mızmızlanırken kararlı bir biçimde işin bütününün üzerine gider ve bir yıl içinde 1535'te Institut Religione Christiane ile Hristiyan dinin bağlayıcı ilkeleri, yeni İncil öğretisinin temel çizgilerini kapsayan öğretici ve yol gösterici kitabını Protestanlığın örnek eserini yaratır. Bu institutio, tarihin akışını belirleyen ve abartmaksızın Avrupa'nın çehresini değiştirdiği söylenebilecek olan dünyanın ilk 10 ya da 20 kitabından biridir. Ödün vermez mantığı, tutarlı yapısallığıyla ilk andan başlayarak Luther'in İncil çevirisinden sonra Reform hareketinin en önemli eseri olarak çağdaşları arasında önemli bir etki yaratır. Fikri bir hareketin başlayabilmesi için daima dahi bir insana ihtiyaç vardır ve de ona son verecek olan başka bir dehaya. Luther ilham vererek reformu harekete geçirmiştir. Calvin ise düzenleyici olarak onun bin parçaya bölünmeden ayakta kalmasını sağlamıştır. Kod Napolyon'un Fransız devrimini sonuçlandırdığı gibi Institutio da bir anlamda bu din devrimine son noktayı koymuştur. İkisi de alta bir çizgi çekerek toplama varmıştır. İkisi de taşmakta ve çığırından çıkmakta olan harekete hukuksal ve istikrarlı bir biçim kazandırmak üzere başlangıçtaki ateşli akışı durdurmuştur. Napolyon Kanunu olarak da bilinen 21 Mart 1804'te Fransa'da yürürlüğe giren medeni hukuk. Böylece kural tanımazlık, dogmaya, özgürlük dikta dönüşmüştür. Ruhsal coşkuda katı bir dinsel norma. Böylece kural tanımazlık dogmaya, özgürlük diktaya dönüşmüştür. Ruhsal coşkuda katı bir dinsel norma. Duraklayan her devrim gibi bu din devrimi de son aşamasında başlangıçtaki dinamiklerinden bir şeyler yitirecektir elbette. Ancak bundan böyle Katolik Kilisesi'nin karşısında fikri bakımdan bütünlük kazanmış bir dünya gücü olarak Protestan Kilisesi vardır. Kullandığı ilk ifadelerindeki katılığı ileride asla yumuşatmamış ya da değiştirmemiş olması Calvin'in gücünden kaynaklanmaktadır. Kitabın daha sonraki baskılarının tümünde sadece bazı genişletmeler vardır ama başta yer alan önemli ve kesin hükümlerde hiçbir düzeltme yoktur. Daha 26 yaşında tıpkı Marx ve Schopenhauer gibi dünya görüşünü her türlü deneyimi göz önünde tutarak mantıklı bir biçimde gözden geçirmiş ve eserini böyle tamamlamıştır. Gelecek yıllar onun düzen sağlayan fikirlerinin gerçek ortamda uygulamaya geçmesine hizmet edecektir sadece. Önemli saydığı hiçbir kelimesini değiştirmeyecektir bundan böyle. Ama her şeyden önce kendisi değişmeyecektir. Tek adım geri atmayacak, karşısındakilere tek adım yaklaşmayacaktır. Böyle bir adamı sadece ya kırmak söz konusudur, ya da onun karşısında kırılmak. Onun lehine ya da aleyhine orta yollu duygulara yer yoktur. Sadece bir tek seçenek vardır. Ya inkar etmek ya da sonuna kadar biat etmek. İkinci ayrımın sonu sayfa 31.